أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد والحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما. Enam suresinin 70. ayetinden başlayarak konuşacağız Allah izin verirse. Ama 70. ayetin konu bağlamındaki yerini öğrenebilmemiz için önceki iki ayetle birleştirerek konuşmamız gerekiyor. O yüzden önceki iki ayeti sadece meal olarak uzatmadan hatırlatıp 70. ayetten inşallah açıklamaya çalışalım. 68. ayette Allah-u Teala bize şöyle buyuruyor: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Bu haberin gerçekleşeceğine inanmayanlar bunu vakti gelince, yakın bir gelecekte anlayacaklar. 69. ayette Rabbimiz Müslümanları bir konuda şöyle uyarıyor. Hazreti Peygamber'in şahsında ona inanan müminleri uyarıyor. وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا. Ayetlerimiz konusunda sorumsuzca konuşmaya dalanları, hafife alanları gördüğün zaman fe'arid anhum, o ayetlerimizi hafife alan, sorumsuzca konuşanların yanından uzaklaş, onları terk et. Hatta yahudu fi hadisin gayri, onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar. Ve imma yunsiyenneke şeytanu, eğer onların yanında durmaman gerektiğini, hemen ayrılman gerektiğini şeytan sana unutturursa, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ. Hatırladıktan sonra zalim kavimle birlikte oturma. 69. ayet şöyle: وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Elbette Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o zalimlerin, cahillerin, gafillerin yaptıklarından bir hesap yoktur. وَلَاكِنْ ama zikra, bu bir öğüttür. Yani senin kalkıp gitmen onlar için bir öğüt vazifesi görecektir. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Belki bu öğütten faydalanır, bu yaptıkları işleri yapmaktan sakınırlar, Allah'a karşı gelmekten vazgeçerler. Aynı minval üzere, aynı doğrultuda Hazreti Peygamber'in şahsında onun ümmetine, Müslümanlara Allah Teala bir uyarıda daha bulunuyor. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اِتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri, dünya hayatının kendisini aldatmış olduğu kişileri, dünya hayatına kapılmış, dünya hayatına aldanmış, dünya hayatıyla mağrur olmuş kişileri bırak. Bu bırakır üzerinde biraz konuşacağız inşallah. وَذَكِّرْ بِهِ. Onlara Kur'an'la öğüt ver. En tübsele nefsun bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyun ve la şefi'un. Onlara Kur'an'la öğüt ver. Şu konuyu onlara hatırlat ki her nefis kendi kazandıklarıyla helaka düşmesin. Her nefis kendi kazandıklarıyla helaka düşmesin. Onların Allah'ın dışında ne bir dostları, koruyucuları, himaye edicileri, destekçileri ne de şefaat edecek aracıları yoktur. Ve in ta'del külle adlin, onlar Allah'ın azabından kurtulabilmek için verebilecekleri her tür karşılığı, her tür bedeli vermeye kalksalar la yu'haz minha, onların hiçbirinden hiçbir şey kabul edilmez. Ulaikellezine ubsilu bima kasabu, onlar kazandıklarının karşılığında kendilerini helaka götüren kişilerdir. Lehum şerabun min hamim, onlara kaynayan sulardan içecekler. Ve azabun elimun bima kanu yekfurun, ve yaptıkları kafirlikler sebebiyle acı verici bir azap vardır. Çok dehşet bir ayet, çok önemli bir uyarı. Hem yapmamamız gereken şeyleri hem de kapılmamamız gereken tehlikeyi haber veren bir ayet. Baştan şöyle parça parça çevirerek üzerinde konuşalım. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri, Bırak. Şimdi dinlerini oyun ve eğlence edinen birilerinden bahsediyoruz. Oyun ve eğlence kalıp olarak Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette geçiyor. İki tanesi En'am suresinde, birisi Hadid'de, birisi de Muhammed suresinde 4 yerde geçen bir kalıp bu. Dinlerini oyun ve eğlence edinenlerden bahsediyor. Şimdi bir kişinin veya bir topluluğun dinini oyun ve eğlence edinmesi ne anlama gelir? Hemen oyun ve eğlencenin içeriği üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Oyun ve eğlence nedir? Değersiz şeylerdir. Hafife alınması gereken şeylerdir. İnsanın kendisini onun uğrunda harap etmesini, peşinde koşmasını gerektirmeyecek şeylerdir. Oyun ve eğlence. Ciddi değildir. Adı üzerinde eğlencedir. Boş vakitlerinde, meşguliyetini bitirdikten sonra kendisi için asıl pozisyonunda olan işlerini bitirdikten sonra sadece rahatlama amacıyla, bir keyif amacıyla yönelilen şeydir oyun ve eğlence. Yani diyelim ki bu oyun ve eğlence ne olsun? Film seyretmek olsun. Bir insan normal hayatında film seyretmeyi, tabii bu alanda çalışanları kastetmiyoruz. Normal hayatın içerisinde sürdüren insanlardan bahsediyoruz. Bir insan normalde sabah kalkar, işine gider, dükkanını açar, iş yerini açar, birinin yanında çalışıyorsa orada mesaisine başlar, memuriyetine gider, gelir. Yani geçimliğini kazanır. Bu arada hastalığını tedavi ettirir, hastasına baktırır, ailesiyle ilgilenir, çoluk çocuğuyla ilgilenir, sosyal hayatını devam ettirir. Bir takım sorumlulukları varsa sorumlulukların peşine düşer, merak ettiklerini gidermeye çalışır. Yani günlük hayatın meşguliyetlerinden önemli olanlarının peşinde geçirir insan hayatını. Sonra yani bir ara boş vakit bulmuştur. Belki yorulmuştur. Şöyle bir kafa dinlemek istiyordur. Ha bu arada bir film izleyeyim diyordur. İşte bu oyun ve eğlencedir. Ne bileyim, bir hafta boyunca hayatını dolduran asıl meşguliyetleriyle dolu olur. Sonra hafta sonunda bir saatini, 2 saatini efendim bir maç seyretmeye ayırır veya arkadaşlarıyla maç oynamaya giderek kendini rahatlatmaya uğraşır. Eline aldığı bilgisayarından, cep telefonundan 15 dakika, yarım saat neyse bir oyun oynar. İşte bu oyun ve eğlencedir. Örneklerini çoğaltıp şimdi dersimizi oyun eğlence tanıtım dersine döndürmeyelim. Bir takım örnekler vermeye çalıştım. İşte budur. Oyun ve eğlence bir insanın hayatında çok çok tali bir yer edinir. Ayrıntıdır. Sadece bir keyif meselesidir. Rahatlama aracıdır. Bir takım insanlardan söz ediyor Allah Teala. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler. Burada büyük bir felaketten söz ediyoruz. Neden? Çünkü din insanın hayatında olması gereken en asıl meşguliyettir. Bir insanın asıl meşguliyeti geçimi değil midir? Evet, geçimi asıl meşguliyetidir. Doğru. Bir insanın ailesi, çocukları, mevkisi, makamı, sosyal sorumlulukları, bunlar meşguliyetleri asıl değil midir? Evet, asıldır. Lakin din bütün bunlara kendi rengini veren, bütün bunları kuşatan, içine alan, ana parçayı oluşturur bir gerçek dindarın hayatında. Din budur. Din bir insanın elbise seçiminden yemek seçimine, eş seçiminden arkadaş seçimine, iş seçiminden oturacağı semtin seçimine, her tercihini etkileyen bir ana parçadır. Din bir insanın kendisiyle ilişkilerinden eşiyle ilişkilerine, ailesinin tüm fertleriyle ilişkilerinden akrabalık ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerinden sosyal hayattaki diğer ilişkilerine varıncaya kadar bütün ilişkileri düzenleyen üst makamdır aslında. Ama bu asıl parçayı, en önemli parçayı oyun ve eğlence yerine koymuş. Yani asıl olması gerekeni ayrıntı yapmış, teferruat yapmış, teferruat olması gerekeni asır yerine getirmiş demektir ki bu insanın hayatında değerli olanlarla değersiz olanlar, önemli olanlarla önemli olmayanlar tepe taklak olmuş. Hani derler ya, başlar ayak olmuş, ayaklar baş olmuş. Biz bu deyimi ne için kullanırız? Toplumun önünde gitmesi gerekenler, sözü dinlenilmesi gerekenler aşağı itilmiş, sözü dinlenilmez hale gelmiş. Sözüne itibar edilmemesi gerekenler yönetici olmuş, yönlendirici olmuş, otorite makamına gelmiş. Yani ayaklar baş, başlar ayak olmuş. İşte dinlerini oyun ve eğlence edinenler aynen böyle yapmışlar. Yani hayatlarını dinlerinin doğrultusunda yaşamak gerekirken tutmuşlar, dinlerini ayrıntıya indirmişler. Yani şöyle yapıyorlar. Yani şöyle yapıyorlar. Meşguliyetlerinden arta kalan zamanlarında dinle ilgileniyorlar. Bütün hayatlarını dolduran işleri yürütüyorlar. Para kazanmasından, efendim mevki kazanmasına, gezmesinden, sağlık meselelerine, sosyal hayatlarını düzenleyen bir takım meşguliyetlerinden, hobilerine varıncaya kadar her bir şeyle hayatlarını doldurmuşlar. Ondan arta kalan zamanlarında dinle ilgilenmeye kalkıyorlar ve din onların hayatında asıl yönlendirici değil. Yani mesela şimdi bir haksızlık yapmayalım, bir yanlışlık da yapmayalım. Bu ayette doğrudan kendisine seslenilen kişiler müşrikler. Müşriklerin tek bir Allah inancı yok. Tek bir Allah inancı olmadığından dolayı da İlahi yasalara göre hayatlarını düzenleme kaygıları yok. Burada ayet doğrudan müşrikleri suçluyor, müşrikleri kınıyor. Müşrikler dini hayatlarının değersiz parçası yapmışlar diyor. Tamam, müşriklerde bahsedeceğiz. Ama her defasında fırsat bulduğumda şunu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'ın asıl muhatabı Müslümanlardır. Çünkü Kur'an'ı Allah'ın sözü olarak okuyacak ve okuduklarından etkilenecek olanlar ancak Müslümanlardır. Öyleyse Allah Teala bu ayette müşrikleri kınıyor deyip geçiveremem. Bu ayette Allah müşrikleri kınıyor, doğru. Ama müşrikleri kınayarak onların üzerinden Müslümanlara bir uyarı yapıyor demem gerekiyor. Çünkü kitabın muhatabı benim. Şu anda ben okuyorum işte Kur'an'ı. Eğer radyonun bir ucunda bu konuşmayı dinleyen birileri varsa onlar da Kur'an'dan bir ders dinlemeyi önemseyen insanlar oluyorlar. Kur'an senin de umurunda, benim de umurumda. Öyleyse Kur'an sana sesleniyor, bana sesleniyor. Müşriklere sesleniyor deyip geçip gidemem burada yani. Evet, onlar üzerinden bize ders veriyor diyeceğim. Şimdi Allah Teala müminlere bir ders veriyor. Hayatınızın önemsiz parçası haline getirmeyin dininizi. Uyarı bu. Ne demek önemsiz parçası haline getirmek? Yani hayatında elbise tercihinde dinin ne dediği umurunda değil. Eşya seçiminde dinin ne dediği umurunda değil. Eş seçiminde umurunda değil. Arkadaş seçiminde umurunda değil. Efendim, hayatının diğer bütün önemli tercihlerinde dinin ne dediği umurunda değil. Ne eşinle ilişkinde, ne çocuklarınla ilişkilerinde, ne akrabalık ilişkilerinde, ne komşuluk ilişkilerinde, ne iş yeri ilişkilerinde dinin yönlendirmesi umurunda değil. Ne parayı kazanırken dinin kurallarına dikkat ediyorsun, ne parayı harcarken dinin kurallarına dikkat ediyorsun. Şimdi ne bir mevkiye gelirken dinin uyardığı konulara dikkat ediyorsun, ne de bir makama geldikten sonra dinin uyarılarına dikkat ediyorsun. Her şeyi tamamen kendi kafana veya başkalarının kafasından ürettiği kurallara göre yaşıyorsun. Sonra arada bir hayatına din giriyor. Mesela nasıl giriyor? Efendim, bir mübarek gece geliyor. O mübarek gecede dini bir programa katılarak gönlünü rahatlatmaya, vicdanının sesini susturmaya çalışıyorsun. Bu adama sormak gerekmez mi? Sevgili kardeşim, din senin hayatının neresinde? Şu geceki katıldığın şu programdaki geçen 1,5-2 saatini çıkartırsak, çıkarttın bu 2 saatini. Geriye kalan 365 gün çarpı 24 saatin neresinde senin dinin diye sormak gerekmez mi? Ya da sadece cuma namazına gidiyorsun diyelim. Hayatına bu kadarcık girip çıkıyor. Ya da mesela bir cenazen olduğu zaman mevlid okutarak hayatına dini dahil ediyorsun. Veya başın sıkıştığında dua ederek dini hayatına dahil ediyorsun. Allah'ı ne zaman hatırlıyorsun? Hayatınla ilgili bütün kararları verirken değil de içinden çıkamadığın ve altından kalkamadığın problemlerde sığınak olarak kendisinden yardım istemek için hatırına geliyor diyelim. Bu insan kendi kendine şunu sormalı. Biz de ona, çünkü ayetin devamı bunu gerektiriyor. Biz de ona zaman zaman hatırlatmalıyız. Kardeşim, arkadaşlar, ey insanlar. Din bir insanın hayatına sadece küçük zamanlarda ara sıra girip çıkan ve ne dediği umursanmayan, olsa da olur, olmasa da olur bir parça değildir. Öyle değildir. Bir dinde olduğunuzu iddia ediyorsanız, bir daha ifade etmeye çalışayım. Bir dinde olduğunuzu iddia ediyorsanız, yani dinin ne diye sorulunca ona İslam diye cevap veriyorsanız, hatta bunu başka bir yerde konuşuyor olsaydım derdim ki onlara, dinin ne diye sorulunca Hristiyanım diyorsanız derdim mesela onlara. Bir dinde olduğunu söyleyen kişinin hayatında o din gözükmelidir. Senin bir dinde olduğunu gösteren alamet nedir ya? Diye sormak gerekli. Dini hayatında basitleştirmiş, önemsizleştirmiş, dinin ne dediğini umursamaya pek niyeti yok. Bir işe girecek, bir okul tercihi yapacak, eş tercihi yapacak. Bak kardeşim, bu konuda din, ya bir dakika ya. O benim hoşuma gitmiyor. Ben bunu seviyorum. Bunu çekici buldum. Efendim, bu benim daha çok işime yarıyor. Tek gerekçesi buysa veya efendim bugünlerde popüler olan bu, bugün geçer akçe bu diye toplumun değer yargılarını veya kendi tercihlerini öne sürüp dinin ne dediği umurunda olmayan insanlar, doğrusu dinlerini gerçekten hafife almış insanlardır. Ve devamında ve garratumul hayatu dünya, dünya hayatı onları aldatmıştır. Dünya hayatı dediğimiz şey nedir? Herkesin içinde yaşadığı ve zorunlu yapmak zorunda olduğu şeylerdir. Yani geçimlik kazanmak zorundayız hepimiz. Bu geçimliği kazanırken önce zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamayı düşünüyoruz. Zorunlu ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra yetmiyor bu kadar da, yani insan burada durmak zorunda değil. Hazreti Peygamber'in sahabelerinde de aynı şeyi görüyoruz. Allah'ın salih kulları da güzel şeyler, bu tür şeyler yapıyorlar. Evet. Yani sadece karnını doyur, sırtına bir elbise bul, başını sokacak bir yer bul. O kadar değil yani. Devam edebilirsin kazanmaya. Evet, üstüne bir şey daha koyuyorsun. Sonra biraz daha kazanabilir miyim? Evet, biraz daha kazanabilirsin. Biraz daha kazanayım. Derken bu bir içinden çıkılmaz girdaba dönüşüyor bazı insanlar için. Bu dünya hayatının kendisini aldattığı kişilerden bahsediyorum. Sonra bir bakıyorsunuz, daha çok kazanmak, daha çok kazanmak, daha çok kazanmak hayatındaki bir parça olmaktan çıkıyor, hayatın kendisi haline geliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmak için yaşıyorsun? Kazanmak için yaşıyorma dönüşüyor. Bu bir insanın kariyer elde etmesi için yaptıkları da ilgilendiriyor. Bir makama gelmesini sağlamak için yaptıklarını da ilgilendiriyor. Yani dünyada insanlara güç kazandıran, imkan veren, dünyayı kontrol edebileceği hissini sağlayan her şey için geçerli. Onlara kaptırmışlar. Parasına kaptırmış kendisini. Bedenine kaptırmış, güzelliğine kaptırmış, gücüne kaptırmış, çevresinin kalabalıklarına kaptırmış, itibarına, şöhretine kaptırmış, makamına kaptırmış ve hayatının dizginini bunlara kaptırdığı için de dinini önemsizleştirmiş insanlar var ya, ey peygamber, ey mümin, sen bırak onları. Yani takılma, onlar gibi olma. Onların takıldığı şeylere de bir de sen takılma. Onları bırak. Onların yanlış hareketlerini bırak. Şimdi onları bırak anlamına gelmediğini göreceğiz devamında ayetin. Yani onları bırak ne demek? Bırak oyalansınlar. Öyle yaşasınlar. Sen de hiç sesini çıkartma. Umursama, sen kendi hayatını yaşama gibi anlaşılmasın diye bunu anlatıyoruz. Sen onların takıldıkları şeyleri bırak. İlgilendikleri şeyleri bırak. Önemsediklerini bırak. Onlara yönelme. Onlar gibi olma. Ama onları bırakma ha. Ne yapacaksın peki? Devam şöyle gelecek. Vezekkir bihi. Onlara Kur'an'la öğüt ver. Onları Kur'an'la tanıştır. Kur'an'la karşı karşıya getir. De ki bakın Allah bize hitap etti. Allah bize kitap gönderdi. Allah bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu, neyin hayatımızın asıl parçası, neyin de hayatımızın ara sıra olup olmazsa bir şey olmayacak parçası olduğunu öğretti. Aa işte alın bu kitap bize neyin ne olduğunu öğreten, hakla batılı ayıran bir Furkan'dır diye onlara göster. Bu kitap senin sadece mübarek bir gecede veya bir cenazen olduğunda veya başın sıkıştığında veya çok duygulandığın bir zaman açıp önüne sadece içinden birkaç sayfayı okup kalbini rahatlatacağın bir metin değildir. Bu kitap kalbini de rahatlatır. Doğrudur. Başımız gözümüz üstüne. Ama bu kitabın senin hayatındaki yeri düzenleyici olmasıdır. Onlara Kur'an'la öğüt ver. Şunu bilmeliler. Kur'an onlara şunu öğretiyor. Yaptığınız bu yanlış hareketler sizi helak eder. Eğer hayatınıza dini asıl yapmadan, dini hayatınızın önemsiz bir parçası gibi yaşar giderseniz, diğer yaptığınız şeyler dinden uzak olacağı için her biri bir vebale, her biri bir günaha, her biri sizi kıyamet gününde felakete sürükleyen bir sebebe dönüşebilir. Her nefis kendi kazandıkları sebebiyle helak olabilir. Dikkat edin. Eğer Allah'ın huzurunda gittiğiniz zaman durum kötüye gidecekse bu sadece sizin yaptıklarınız sebebiyle olacaktır. Allah'tan başka veliniz, Allah'tan başka şefaatçiniz yoktur. Ha beni param kurtarır zannediyorsanız kurtarmaz. Makamım kurtarmaz. Kabileniz kurtarmaz. Aşiretiniz kurtarmaz. Milletiniz kurtarmaz. Mevkiniz, makamınız, sosyal çevreniz, derneğiniz ya da vakfınız sizi Allah'tan kurtarmaya yetmez. Aracı olamazlar. Sizin adınıza gelip de Allah'tan rica ederek cehennemi hak etmişken cennete gitmenize sebep olamazlar. O gün Allah'ın azabıyla karşılaştığınızda elinizde uğrunda dünyayı tükettiğiniz ne varsa hepsini feda etseniz sizden onu kabul etmezler. Neden? Çünkü ahiretin geçer akçesi değildir. Ahiretin bir tek geçer akçesi vardır. İman ve salih amel. Başka hiçbir şey yok. Ne verirseniz kabul edilmeyecektir. Çünkü karşılığı yok orada, değeri yok. İşte o gün dinden uzak yaşadığı için, dini hayatının değersiz parçası kıldığı için hep günahla, veballe, inkarla ve isyanla yaşayanlar kendi yaptıkları sebebiyle helak olurlar. Onlara cehennem azabı vardır. O cehennemde onlara gelin bir nefes alın, bir nefeslenin, alın bir su, için rahatlayın diye verilecek su kaynar sudur. Onlara peşine düştükleri o dünya hayatının karşılığında acı verici bir azap verilir. Çünkü bunlar bu gerçeği inkar etmişler, bu gerçeği görmezden gelmişlerdir. Şimdi peygamber kavmini Allah'a çağırırken kavmi de peygamberi kendi putlarına çağırıyordu. Buradan yola çıkarak söyleyelim. Müslümanlar insanları Allah'ın dinine çağırırken başka insanlar da, yani Müslüman olmayan insanlar da Müslümanları kendi tanrılarına, kendi putlarına, kendi değerli gördükleri şeylere kulluk etmeye davet ediyorlar. Şöyle bir cevap ver diyor onlara Allah. Hazreti Peygamber'in şahsında biz bu cevabı vereceğiz onlara. Kul de ki Ened'u min dunillahi ma la yenfe'una ve la yedurruna ve nuraddu ala akabina ba'de iz hedanallah. Şöyle söyleyelim onlara. Ne diyorsunuz siz? Bize ne teklif ediyorsunuz? Hiçbir şeye gücü yetmeyen, fayda sağlamayan, zarar veremeyen şeylere kulluk etmeye mi davet ediyorsunuz? Yani insanların tapındıkları tanrılardan hızla bir şöyle bir sayalım. Efendim, Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlara, Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlara, mesela Hazreti Peygamber kendisine gelen Necran heyetine demişti ki, İsa'ya tanrı diyorsunuz, Allah'ın oğlu diyorsunuz. İsa her çocuk gibi bir kadından mı doğdu? Evet dediler, bir kadından doğdu. Yemek yiyerek mi yaşadı? Evet dediler, yemek yiyerek yaşadı. Peki sizin iddianıza göre öldürüldü mü? Evet öldürüldü, öldü diyorlar. O zaman Resulullah Aleyhisselam onlara diyor ki, yahu adamlar, doğması kendi elinde değil, bir kadından doğmuş. Yaşaması kendi elinde değil, yemek yiyerek yaşamış. Ölmesi kendi elinde değil, hayatta kalamamış, ölmüş diyorsunuz. Nasıl Tanrı diye tapınıyorsunuz? Kendisine faydası ya da zararı yok. Sana nasıl faydası ya da zararı olacak? Şimdi Hz. İsa için böyle bir açıklama yapabiliyorsak, diğer uydurulmuş bütün tanrılar için bu açıklamayı çok daha rahat yapabiliriz. Hele bir takım putları, gök cisimlerini, ayı, güneşi, yıldızları, rüzgarı, ruhları, bir takım hayvanları, bazı eşyaları, ideolojileri, fikirleri, sembolleri kendisine tanrı edinenlere diyeceğiz ki, ya bunların bir faydası olmaz, bir zararı da olmaz. İşte görüyorsunuz, biz bunları bir yere asmasak, bunu çekmeceye kaldırsak, yahu bu çekmecenin dışarı kendisi çıkamıyor. Siz bu sembolü, bu heykeli ya da bilmem neyi odanın birine kilitleseniz kimsenin haberi olmuyor. O ruh ya da o hayvan ya da o her neyse peşine düştüğünüz ideoloji, siz onu bir kitaba yazmasanız, siz onu konuşmasanız unutulup gitmeye mahkum. Görmüyor musunuz ki sizin fikriniz, ideolojiniz gibi ne ideolojiler yeryüzünde tarih boyunca doğdular ve kayboldular, doğdular ve kayboldular. Tarihi bir okuyun, tarih düşünceler çöplüğü, ideolojiler çöplüğü halinde yaşanmış. İnsanların uydurdukları dinlerin tamamı hep çöp sepetine gitmeye aday olan dinlerdir. Bize ne faydası olur ne de zararı olur. Bizden şunu mu istiyorsunuz? Allah bize hidayet edecek. Biz hidayetten sonra geri döneceğiz. Bu kadar büyük bir mahrumiyet, bu kadar büyük bir akılsızlık, saçmalık olabilir mi? Allah'ın bize hidayet etmesinden sonra geri dönmemizi mi istiyorsunuz? Nasıl? Kim gibi? Kellezi istehvetuş şeyatinu fil ardı hayrane leh. Ashabun yed'unehu ilal huda tina. Kul inne hudallahi huvel huda. Ve ümirna linüslime li rabbil alemin. Bir adam düşünün. Şeytanlar bu adamı ayartmış, şaşkınlaştırmış, ne düşüneceğini bilemez hale gelmiş. Ne tarafa yöneleceğini bilemez bir kararsızlık yaşayıp duruyor. Aslında bir taraftan salih dostları var. Aklı başında çevresinde iyi insanlar var. Onlar gel bize, doğru yola gel diye çağırıyorlar. Ama bu şaşkın adam topukların üzerinden dönmüş, yanlış tarafa doğru gitmiş, şeytanların ayartmasına kapılmış. Bizim de öyle olmamızı mı istiyorsunuz? Şimdi burada özellikle belirtilen şey, hidayeti tanıdıktan sonra, Allah'ın peygamberini duyduktan sonra, Allah'ın kitabını ve ilahi hitabı bildikten sonra, bu kadar bilgiden ve tanışıklıktan sonra bir insanın kitaba sırtını dönmesi, peygambere sırtını dönmesi, Allah'a kulluk etmekten vazgeçmesidir. Felaket olarak anlatılan şey. Burada o şaşkın şaşkın dolaşmakta olan kişiyi bize gel diye hidayete çağırmakta olan salih dostları, aklı başında dostları başta peygamberlerdir. Hatırlayın burada geçen kelime mesela ashab kelimesi, tekili sahip kelimesi. Allah Teala Hazreti Peygamber'den bahsederken Tekvir suresinde "Ve ma sahibukum bi mecnun." Sizin sahibiniz yani dostunuz bir deli değildir diyerek o sahip kelimesini Peygamber Aleyhisselam için de kullanıyor. Buradan yola çıkarak belki bütün peygamberleri, insanları doğru yola çağıran, o şaşkınlıkta kalan insanlara doğru yolu gösteren peygamberleri yazabiliriz listenin başına. Sonra adı üzerinde ashab var yani. Resulullah'tan ders almış ve Resulullah'ın davetini yaymayı omuzlamış insanlar vardır. Yazarsınız listenin ikinci sırasına. Listenin üçüncü sırasına da herkesin etrafında bulunan, bulunabilecek, insanlara Allah'ın dinini anlatacak salih insanları kabul edebilirsiniz. Onları yazarsınız. Bu kadar insan çağırırken yaklaşmayan, şeytanların peşine düşen insanlar felaketin büyüğüne düşmüşlerdir. Allah Teala burada bize bir hitapta bulunmaktadır. Bu hitabı iki maddede özetleyebilirim. Bir, şaşkınlığa düşme diyor Allah. Şaşkınlığa düşme. İmanı tanıdıktan sonra, kitabı tanıdıktan sonra, peygamberi öğrendikten sonra bütün bu hidayet vesilelerini bırakıp dünyanın ayartmasına, şeytanın kandırmasına kapılıp gitme. Bak, seni doğru yola çağırmakta olan peygamberler var, salih kullar var ve çevrende de iyi dostlarım var. Niye bunları terk edip tekrar eski haline, cahiliye haline, günahlara geri dönüyorsun? Dönme uyarısı var. Bir ikinci madde, bak sen uyaranlardan ol. Şaşkınlaşan, ne yapacağını bilemeyen arkadaşların vardır etrafında. Bu bazen bir akraban olabilir. Bazen çok yakın ailenden birisi olabilir. Bazen iş yerindeki birisi olabilir. Bazen mahallendeki komşu olabilir. Bazen şehrindeki birileri olabilir. Ne yapacağını bilemez, şaşkın şaşkın dolaşıyor. Yani hidayete gidiyor bir ara, sonra hidayeti bırakıyor, sapkınlığa doğru gidiyor bir ara. Bir ara Allah'ı buluyor, Müslümanlaşıyor. Bir ara terk ediyor, kafası allak bullak. Böyle şaşkınlıkla yaşayan insanları bulduğun zaman, gördüğün zaman sessiz kalma, etkisiz kalma, hareketsiz kalma. Onları bize gel diye hidayete davet et. Ve şunu insanlara bildir, kendin de bil ki Allah'ın hidayetinden başka hidayet yoktur. Hidayet ancak Allah'ın hidayet dediği şeydir. İnsanlar kendi kendilerine uydurdukları düşüncelere hidayet diyemezler. Bunun ötesinde bir maddemiz de şu. Hidayet Allah'tandır. Elinizden geleni yapın. Elimizden geleni yaparız. Uğraşın. Uğraşırız. Anlatın. Anlatırız. İyi bir örnek olmaya çalışın. İyi bir örnek olmaya çalışırız. Ama bütün bunlar, yani uğraşlarımız, anlatmalarımız ve güzel örnek olmalarımız, ilgilendiğimiz, kendisine ulaştığımız insanların doğru yola geleceğinin garantisi değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Der ki Rabbimiz, sen sevdiğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder. Hidayet Allah'tandır. Sadece vazifemizi yaparız, insanları hidayete davet ederiz. Allah'tan başka yol gösterici, hidayet edici yoktur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. İşimiz budur. Hayatımız alemlerin Rabbine teslim olmakla geçecektir. Ve bunun somut bir göstergesi olsun. Ne demek? Hayatımızı alemlerin Rabbine teslim olmakla geçireceğiz. Bu bize emredilmiş olan en önemli emirdir. Tamam, Rabbime teslim oldum. Rabbim sana teslim oluyorum. Tamam. Hadi teslim ol. Yani tamam işte Rabbim teslim oldum. Peki nasıl teslim olacaksın? Hemen 72. ayet yardımımıza yetişiyor. Ve ana akimus salate. Hemen teslim olduğunu göster. Namazını bir ikame et. Namazını olması gerektiği şekilde çok düzgün bir şekilde hayatına yerleştir. Şimdi burada bir duralım. Buradaki namazını ikame et, namazını hayatına olması gereken en güzel şekilde yerleştir diye çevirdiğimiz bu bölümde geçen namaz kelimesi aslında sadece bugün Müslümanların kılıp durmakta oldukları 5 vakit namazı ifade etmiyor. Neden? Şundan dolayı. Birincisi bu ayet Mekke'de indirilmiş bir ayettir. Mekke'deki Müslümanlar tabii ki peygamberliğin ilk gününden beri namaz kılıyorlar. Ama hayatlarında namaz çokça yer eden bir şey değil. Günde 2 defa sabahleyin akşamleyin ikişer rekat kılıyorlar. Zaten baskı altındalar, öyle nafilelerle falan hayatlarını dolduracak imkanları zaten yok. Buradaki salat kelimesi ilk suredeki Alak suresindeki salat kelimesiyle de birleştirelim. İlk sure daha bakın. Henüz Müslümanlar ortada yoklar. Resulullah Aleyhisselam ve birkaç kişi varlar. Orada Allah'ın dininin düşmanlarından birilerinin peygambere yaptığı baskı anlatılırken namaz kılmakta olan kulu engelleyeni gördün mü der Allah. Oradan namaz kılmak için kullanılan kelime salat kelimesi. Buradaki kelime salat kelimesi. Bir de Şuayb Aleyhisselam'a kendi kavmi İtiraz ederken diyorlar ki Şuayb, Mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamızı engellemeyi sana namazın mı emrediyor diyorlar. Şimdi ayetlerin üçünü birleştirin. Başka delillerden de yola çıkabilirsiniz. Buradan iki şey anlıyoruz. Bir, buradaki Mekke dönemindeki ayetlerde geçen namaz kelimesi özellikle dinin fiili ibadetlerinin tamamını temsil etmek için kullanılan bir kelimedir. Yani içerisinde namaz vardır, oruç vardır, zekat vardır, kurban vardır, dua vardır. Neyse yani din neyse ahlakı vardır. Bütün tamamını kuşatan bir kelimedir. Namaz kelimesi, salat kelimesi. Bu demektir ki dininin bütün parçalarını, dinini bir bütün halinde hayatına yerleştir der Allah. Belki namaz kelimesi anlamına da verelim. Namazın böyle bir etkisi olmalı hayatınızda. Hayatınızı yönlendirici, şekillendirici olsun der. Vettequhu ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Takva bütün davranışlarımızı etkileyecek olan en önemli duygudur. Takva kalbin Allah'a bağlılığıdır. Bakın salat dediğimiz fiili ibadetlerde bedenimizi, davranışlarımızı Allah'a boyun eğdiririz. Takva biraz daha öze iner. Kalbin Allah'a bağlılığıdır. Kalbin Allah'tan korkması, kalbin Allah'a saygı duyması, kalbin Allah'a karşı gelmekten sakınmasıdır. Ve eğer takva yerleşirse bir insanın kalbine, dışarıdaki davranışlarının güzelleşmesi kendiliğinden gelir. Ve huvellezî ileyhi tuhşerûn. Siz Allah'ın yanına geri döneceksiniz. O Allah ki hepiniz onun yanında toplanıp ona hesap vereceksiniz. Evet, bu ayeti ve bundan sonraki ayeti birleştirerek inşallah önümüzdeki derste anlatmaya çalışalım. Rabbimiz ayaklarımızı kaymaktan korusun. Dinle, kitapla, imanla, peygamberle tanıştıktan sonra Allah bize hidayet lütfettikten sonra hangi sebeple olursa olsun hidayeti kaybetmekten, yolumuzdan dönmekten, bulduklarımızı kaybetmekten Allah bizi korusun. Allah yolunda kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.